Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 2 Mehr 1404 Hicri Kamiri 1 Rebiyusani 1447 Miladi Takvimle 24 Eylül 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Kahramanlarla Podcast'te Gençlik Geferi, Kalıcı Itır, Hidayet Hadisi ve Yaşam Sınırları isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimize sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Mesut Pezeşkian, İran tarihin fırtınalarına karşı her zaman dimdik durdu. İran'dan New York'taki İranlı diplomatlara yönelik kısıtlamalara sert tepki. Gazze'deki yeni Siyonist saldırıda 31 Filistinli şehit oldu. Irak Cumhurbaşkanı Filistin'deki olaylar insanlığın alnındaki bir leke olduğunu belirtti. Çin'den Gazze Savaşı'nın derhal durdurması ve İsrail'in tek taraflı eylemlerinin son verilmesi çağrısı. Şili Netanyahu, Gazze'deki soykırım nedeniyle yargılanmasını talep etti. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünyanın en eski kesintisiz medeniyeti olan İran, tarihin fırtınalarına karşı her zaman dimdik ayakta kalmıştır dedi. Paris Hüde'ye göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şunları ekledi. İran milleti, işgalcilere boyun eğmeyeceğine büyük bir ruh ve sonsuz iradeyle defalarca kanıtladı ve bugün de inancının ve milli birliğinin gücüne güvenerek saldırganlara karşı dimdik duruyor. Mesut Pezeşkian şunları kaydetti. 12 günlük kutsal savunmada vatansever ve cesur İran halkı saldırganların egoistlerinin aldatıcı hesaplarını açığa çıkardı. İran'ın düşmanları istemeden olsa da kutsal milli birliği güçlendirdi. En sert, en uzun ve en ağır ekonomik yaptırımlara, psikolojik savaşlara ve sürekli bölünme yaratma çabalarına rağmen İran halkı topraklarına ilk kurşun atılır atılmaz cesur silahlı kuvvetlerinin birleşik destekçileri haline geldi ve bugün hala şehitlerinin kanını anıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şunları ekledi. Yaklaşık 2 yıl süren soykırım, kitlesel açlık ve işgal altındaki topraklarda apartheid rejiminin ve komşularına yönelik saldırganlığın devam etmesinin ardından bugün bu rejimin en üst düzey yetkilileri tarafından gülünç ve hayal ürünü Büyük İsrail planı utanmazca savunuluyor. Bu plan bölgedeki birçok bölgeyi kapsıyor. Bu harita yakın zamanda başbakan tarafından onaylanan Siyonist rejimin gerçek hedeflerini ve niyetlerini gösteriyor. Dünyada hiç kimse bu rejimin saldırgan niyetlerinden güvende değil. Pezeşkian şunları ekledi. Geçtiğimiz hafta 10 yıllık sadakatsizlik ve ardından askeri saldırganlığa verdikleri destekle gururlu İran halkını dize getiremeyen 3 Avrupa ülkesi, Amerika'nın emriyle yürürlükten kaldırılan güvenlik konseyi kararlarını baskı, zorbalık dayatma ve apaçık istismar yoluyla geri getirmeye çalıştı. Bu yolda iyi niyeti bir kenara bıraktılar, yasal gereklilikleri ihlal ettiler. İran'ın Amerika'nın ajanstan NPT'den çekilmesine ve Avrupa'nın mutlak başarısızlığına ve çaresizliğine karşılık aldığı yasal telafi edici önlemleri ağır ihlaller olarak gösterdiler. Kendilerini anlaşmanın köklü tarafları olarak yanlış bir şekilde tanıttılar ve İran'ın samimi çabalarını yetersiz buldular. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, New York'ta görev yapan İranlı diplomatlara yönelik artan kısıtlamalara karşı sert bir tepki gösterdi. Bekai, çarşamba sabahı sosyal medya platformu X'te yayınladığı mesajda Amerika'nın İranlı diplomatlar ve ailelerine yönelik kısıtlamalarının gerçek amacının İran'ın Birleşmiş Milletler'deki diplomatik faaliyetlerini sekteyi uğratmak olduğunu belirtti. Sözcü, mevcut Amerikan yönetiminin İranlı diplomatlara yönelik sistematik tacizlerinin yalnızca son bir hafta içinde İran'ın Amerika tarafından belirlenen sınırların dışındaki birçok uluslararası toplantıya katılımını engellediğini ifade etti. Bekay ayrıca İranlı diplomatların günlük hareketliliği ve alışveriş gibi temel ihtiyaçlarına bile getirilen bu aşağılayıcı kısıtlamaların Amerika'nın ev sahibi ülke olarak Birleşmiş Milletler Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine açık bir ihlali olduğunu belirtti. Haber kaynakları çarşamba sabahı Gazze şeridinde gerçekleşen yeni saldırılarda İsrail rejiminin 31 Filistinli daha şehit ettiğini bildirdi. Filistin medyası İsrail savaş uçaklarından çarşamba sabahı Gazze kentindeki Yarmuk bölgesinde yer alan mülteci çadırlarını bombaladığını duyurdu. Bu saldırıda şu ana kadar 20 Filistinli sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin halkına karşı işlenen suçların insanlığın alnındaki bir utanç lekesi olduğunu ifade etti. Reşit, Gazze şeridinde yaşananların insan hakları ve adaletin uygulanmasındaki çifte standardın en açık göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın sağlamasının tek yolu olduğunu vurguladı. Güney Kore ve Çin'in üst düzey temsilcileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya odaklı oturumunda Gazze'deki savaşın derhal durdurması, İsrail rejiminin tek taraflı eylemlerine son verilmesi ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması yönündeki uluslararası çabalara katılan göstereceklerini vurguladı. Güney Kore Dışişleri Bakanı, New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Seul'un bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları aktif şekilde katılacağını belirtti. Türkiye'de Saadet Partisi milletvekili Gazze konusunda açıklamada bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doçent Doktor Necmettin Çalışkan, Siyonist İsrail Devleti'nin bütün dünyayı tehdit etmeye devam ettiğini söyledi ve Netanyahu'nun açıklamalarına dikkat çekti ve ardından hükümete sert sözlerle yüklendi.
Amerikan bayrağının gölgesinin altında uydurulan masallara bel bağlanan bir dönem yaşıyoruz. Netanyahu tek ayakta 40 yalan uydurmuştur. 1998 yılında olduğunu söylediği bir olayda hayatta olmayan bir başbakan şahit gösterilmiş. Konuşmasının içerisinde cep telefonlarıyla, domatesle dünyayı tehdit ederek bir taraftan teknolojik üstünlük, bir taraftan gıda, bütün dünyayı tehditlerle savururken Sayın Cumhurbaşkanı'ndan korktuğunu söylemesi ironik bir durumdur. Burada Katar saldırısı sonrası bütün İslam dünyasında ve Arap dünyasında Katar'a bunu yapan bize ne yapmaz ki şeklinde bir düşünce oluştu. Bir taraftan da Sumut filosunun dünya genelinde gündem olmasıyla ülkemizde iktidar zor duruma geldi. Bu mesajla verilen şey şudur. Sakın ola ki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir karar alması durumunda sen de onlara aldanıp peşlerine gitme. Yine içeride oluşan tabanın Filistin tepkisinde gazını alarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı rahatlatmak istenmiştir. Oysa bu cümleler baştan sona yalandır. Lahit yazılıdır ama bahsettiği içerikte değildir. Ve bütünüyle iktidarı korumaya, elini rahatlatmaya yönelik bir manevradır, aldatmadır. Bu hiçbir şekilde Gazze'de yaşanan soykırımı örtbas etmeye yetmez. Bu açıklama ülkemizin Gazze'deki soykırıma olan vebalini ortadan kaldırmaz.
Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifak önerisi de gündemdeki yerini koruyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan Aşum Haberleri devam ediyor. Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridinde işlenen soykırım suçlaması ile yargılanmasını talep etti. Gabriel Boric, Birleşmiş Milletler Merkezi'nde yaptığı sert konuşmada İsrail rejimine binlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttu ve uluslararası düzeyde hesap verilmesi gerektiğini vurguladı. Katar'a yönelik saldırıları ve İran üzerinde gerçekleşen bombardımanları kınarken nefretle mücadele edilmesi ve çok taraflı sistemi güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küresel güney ülkelerine çağrıda bulunarak Filistin'in özgürleştirilmesi ve Amerika ile NATO'nun desteklediği zulüm ve despotimizle karşı koymak amacıyla uluslararası bir askeri güç oluşturmasını istedi. Petro Sarı Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küresel güney ülkelerinden Filistin halkını korumak ve insanlığı savunmak için güçlü bir askeri güç seferber etmelerini talep etti. Konuşmada katliamı kabul etmeyen ülkelerin Filistin halkının yaşamını savunmak için silahlı bir güç kurmaları gerektiğini vurgulayan Petro, salondaki katılımcılara hitaben şöyle dedi: katliamı kabul etmeyen ülkelerden oluşan güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Bu nedenle dünya halklarına ve ülkelerine çağrım şudur: her şeyden önce insanlığın ayrılmaz bir parçası olarak silahları ve askeri güçleri bir araya getiren Filistin'i özgürleştirmeliyiz. Mısır Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 2025 Dostluk Denizi adlı ortak tatbikata katılmak üzere Türkiye'ye giriş yaptığını duyurdu. Mısır Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Galip Abdelhafez, çarşamba günü yaptığı açıklamada Mısır Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye ile gerçekleştirilecek ortak deniz tatbikatına katılmak üzere ülkeye ulaşacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı kağıttan kaplan olarak nitelendirmesine Kremlin sert yanıt verdi. Kremlin sözcüsü Rusya'nın askeri ve ekonomik gücüne vurgu yaparken Rusya bir aydır ve kağıttan ayı diye bir şey yoktur dedi. Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın ulusal sembolü olan ayı metaforu kullanarak Trump'ın küçümseyici söylemine karşı güçlü bir duruş sergiledi. Ancak Kremlin sözcüsü Vladimir Putin'in Trump'ın Ukrayna krizini çözme yönündeki çabalarına değerli olduğunu ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Amerikan silah şirketlerinin Ukrayna Savaşı'ndan elde ettiği büyük karlar başlığı altında. Şubat 2022'nin sonlarında başlayan Ukrayna Savaşı küresel düzeyde önemli jeopolitik gelişmelere yol açtı. Parsley'in haberine göre Ukrayna Savaşı yalnızca siyasi, ekonomik ve sosyal etkiler yaratmakla kalmamış, aynı zamanda askeri teçhizat ve silahlara olan talebi de artırmıştır. Bu süreç, Amerikan savunma sanayi şirketleri için büyük karlar elde etme fırsatı doğurmuştur. Aşağıda Ukrayna Savaşı'nın Amerikan silah şirketlerine sağladığı devasa kazançlar ve bunun ekonomik etkileri incelenmektedir. Silah ve askeri teçhizatı artan talep Ukrayna Savaşı'nın temel sonuçlarından biri gelişmiş silahları olan talebin ciddi şekilde artmasıdır. Batı ülkeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya sürekli askeri yardım göndermektedir. Bu yardımlar uçaklar, füzeler, tanklar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, hafif ve yarı ağır silahlar ile diğer gelişmiş askeri ekipmanları kapsıyor. Bu süreç, Amerikan savunma şirketlerinin gelirlerinde büyük artışa neden olmuştur. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamic ve Northrop Grumman gibi şirketler bu altın fırsattan yararlanarak büyük kazançlar elde etmişlerdir. Amerika savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 160 milyar dolarlık askeri ve mali yardım göndermiştir. Bu yardımlar gelişmiş silahlar, eğitim desteği ve sivil ekipmanları içermekte olup çoğu Amerika'da üretilmiştir. Bu politika özellikle Amerikan savunma şirketleri için oldukça karlı olmuştur. Silah şirketlerinin kar elde etmesini kolaylaştıran faktörlerden biri Amerika'daki güçlü sanayi lobileridir. Her ne kadar Ukrayna Savaşı'nda elde edilen karlı savunma şirketleri için önemli olsa da bu süreç bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu karlılığın uluslararası politikalar ve küresel güvenlik üzerindeki olumsuz etkileri konusunda endişeler mevcuttur.
İran Radyo Podcast. Kahramanlarla adlı podcast, dayatılan savaş döneminde İranlı komutanların yaşamı ve o dönemin anlatısıdır. Öyle komutanlar ki İran halkının kahramanları sayılırlar. Tarihin kalbinde savaş alanına cesaretle anlam katan adamlar olmuştur. Bir zamanlar İran şehirleri düşman ateşi altında kavrulurdu. Evsiz barksız çocuklar, savunmasız kadınlar ve erkekler gökten yağan bombaların kurbanı olurdu. O günlerde bir ses yükseldi. Düşmanı yüz yüze bir savaşa çağıran bir ses. Büyük bir kahraman Saddam Hüseyin'e bir mektupta meydan okudu. Eğer Saddam Hüseyin bir generalse, gelip gerçek savaş meydanında savaşçılarla yüzleşsin. Yabancı bombalarla mahalleleri yıkıp yakmayın. Bu davet yalnızca askeri bir mesaj değil, aynı zamanda bir adalet bildirisiydi. Dünyaya savaşı sıradan insanlardan uzak tutma ve eğer cesaretiniz varsa cephede savaşma çağrısıydı. Düşmanın cevabı en önde gelen generallerinden General Kadir Abdülhamid'i göndermek oldu. O ve özel grubu İran'ın güneybatı sınırlarında bulunan bir çöle gönderildi. Deşte Abbas adı verilen ve daha sonra İran direnişinin sembolü haline gelen uçsuz bucaksız bir ova. Sıcak kumların ve kavurucu güneşin, donanımlı bir ordu ile inanç ve iradeden başka bir şeye sahip olmayan adamlar arasındaki bir savaşa tanıklık ettiği yer. Bugünkü büyük hikayemizin kahramanı, düşmanı savaş meydanının ön saflarına çağıran bir adam. Daha önce dünyanın seçkin ordularının katıldığı uluslararası bir yarışmada aynı düşman generalini yenmeyi başarmış biri. O gün İskoçya'da dağların tepesinde gücünün ve iradesinin sınırların ötesinde olduğunu göstermişti. Ancak şimdi yarışma gerçek bir savaşa dönüşmüştü. Abbas Ovası'nda düşman ordusu saf tutmuştu ve karşılarında cesaretine ve korkusuzluğuna yakışır bir ünvan alan Çöl Aslanı lakaplı bir kahraman duruyordu. Kahramanlarla isimli podcast'in bu bölümünde cesaretin sınırlarını zorlayan bir adamın, tarihin Çöl Aslanı olarak hatırlayacağı bir komutanın hikayesini anlatıyoruz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Çöl Aslanı denilen bir kahraman. Bu, Kahramanlarla podcast'inin başka bir bölümüdür. Bu bölümde İran'ın kutsal savunması sırasında zafer damgasını vuran bir adamın büyük hayatının hikayesini anlatmak istiyoruz. Hicri Şemsi 19 Ordibehesht, miladi 9 Mayıs 1936 tarihinde Tahran'ın güneyindeki Naziabad adlı eski ve popüler bir mahallede bir çocuk gözlerini açtı. Dindar ve saf bir aile ona ilk iman ve ahlak öğretmenleri oldu. Doğumu İmam Hasan Müçteba aleyhisselamın şehadet günlerine yakın olduğu için ona Hasan adını verdiler. Çocukluğu ve ergenliği maneviyatla doluydu. Bu maneviyat yüzüne ve bakışlarına yerleşerek kişiliğini yavaş yavaş şekillendirdi. Akranlarının çoğu çocuksu oyunlara dalmış ve dünyaları sokak alanlarında ve toprak zeminde son bulurken, o kısa sürede hayatının akışını değiştiren bir kitapla tanıştı. Kur'an-ı Kerim. Küçük elleri Kur'an'ın nurlu sayfalarını defalarca çevirir, fısıldar ve ayetleri tekrarlardı. Geceleri ev sessizliğe büründüğünde bir köşeye oturur, dua ve yakarışlarla, yaratıcısıyla baş başa kalırdı. Gecenin karanlığında sesi yavaşça yükselirdi. Çocuğu yaşının ötesinde bir adama dönüştüren fısıltılar. Arkadaşları ve sınıf arkadaşları daha sonra şöyle diyeceklerdi. Her zaman sakindi. Sanki içinde bizden gizli bir şey çıkıyordu. Sanki yaşının çok ötesinde düşünüyor ve yaşıyordu. O ergenlik çağında gözlerinde tuhaf bir ışıltı vardı. İnanç ve cesaretin bir karışımı olan bir kıvılcım. Ellerini her göğe kaldırdığında kalbinde yeni bir söz verirdi. Henüz kimsenin bilmediği bir gelecek için bir söz. Bu sakin ve inançlı genç bir gün savaş meydanlarında çöl aslanı olarak anılacak kişi olacaktı. En zor anlarda patlama ve ateş seslerinin her yeri sarstığı anlarda arkadaşlarına yıllar önce çocukken Kur'an'dan ve dualardan aldığı huzuru veren kişi. 21 yaşındayken Hicri Şemsi Mehr 1336 tarihinde Hasan İran Ordu Subay Akademisi'ne girdi. 3 yıl süren amansız çabaları sonucunda Hicri Şemsi 1339 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Daha profesyonel olarak eğitimine devam etmeye karar verdi ve bu nedenle askeri hazırlık okuluna girdi. Bir yıl sonra 1961 yılında bu dersleri en yüksek puanla başarıyla tamamladı. Daha sonra büyük merkezlerde hizmet etmeyi tercih eden birçok subayın aksine hizmetine daha popüler bir renk katmak için gönüllü olarak memleketi İran'ın yoksul ve imkansız bölgelerine gitti. Kişiliğini öne çıkaran bu tercihlerdi. Rahatlık yerine zorluğu seçen bir subay. İran'da düzenlenen ilk komando kursuna katılması uzun sürmedi. Bu kursun ordudaki en zorlu eğitim kurslarından biri olarak kabul edilmesine rağmen örnek teşkil eden bir çaba ve azimle yüksek notlarla mezun olmayı başardı. Bu başarı onu İran Özel Kuvvetleri'nin en ünlü komutanlarından biri haline getirecek bir yolun başlangıcına işaret ediyordu. 1971 yılında askeri faaliyetlerine devam etmek üzere Khuzestan ilinden Fars iline atandı. Sadece 6 ay sonra Şiraz Piyade Merkezi'ne girdi ve geleceğin ordu komutanlarını eğitmek için tasarlanmış yüksek komuta ve kurmay kursuna katıldı. Bu aşamada da başarılı oldu ve daha büyük sorumluluklara hazır olduğunu kanıtladı. O yıllarda eğitimini tamamlamak üzere Avrupa'ya gönderildi. Hedef, dünyanın en prestijli askeri kurslarından birinin düzenlendiği İskoçya'ydı. İskoçya dağlarında paraşütle atlama ve yüksek irtifa komando eğitimi kursunda uzmanlık eğitimi aldı. Zorlu hava koşulları ve zorlu tatbikatlar birçok katılımcıyı bitkin düşürmüştü. Ancak Hasan sadece dayanmakla kalmadı, aynı zamanda yüksek notlarla mezun oldu. Yetenekleri yalnızca askerlikle sınırlı değildi. İngilizceyi akıcı ve doğru bir şekilde konuşuyordu. Bu yeteneği onu uluslararası arenalarda öne çıkardı. Atletik bir ruha sahipti ve bu nedenle askerlik görevlerinin yanı sıra birliğin spor subayı olarak da görev yaptı. İnanç, disiplin, askeri bilgi ve fiziksel güç gibi niteliklerin birleşimi onu daha sonra gerçek savaş meydanlarında kahraman kelimesiyle yeni bir anlam kazandıran bir örnek haline getirdi. ...1979 yılında İran İslam Devrimi'nin zaferiyle birlikte yıllarca askeri deneyim ve uzmanlığa sahip olan Hasan, İslam Cumhuriyeti ordusunda hızla yeni bir görev buldu. Amansız çabaları albay rütbesine terfi etmesini ve temel görevi Kürdistan ve ülkenin batı bölgelerindeki devrim karşıtı gruplarla mücadele etmek olan 21. Azerbaycan Hamza Tümeni'nin tugaylarından birinin komutasını almasına yol açtı. O çalkantılı günlerde komutasının bir masa ve haritanın arkasında değil, sahanın kalbinde anlam bulduğunu gösterdi. 1980 yılında dayatılan savaşın patlak vermesiyle İran tam bir savaşa girdi. Hemen Şehit Mustafa Çemran komutasındaki ve İran halk savunmasının temel dayanak noktalarından biri olan düzensiz harp karargahına katıldı. Çemran'ın yanında bulunması, ordu ve halk güçlerinin bağışçı düşmana karşı omuz omuza çelik bir duvar inşa edebileceğini gösterdi. İlk parlak alanlarından biri, iki ordu arasındaki hassas bir buluşma noktası haline gelen Güneybatı İran'daki geniş bir ova olan Abbas Ovası bölgesiydi. Sahaya gönüllü besicilerden oluşan bir grubu eğitip örgütleyerek girdi. Düşman mevzilerine karşı ilk keşif harekatında birkaç Irak ordusu kuvvetini ele geçirmeyi başardı. Bu başarı bir dönüm noktası oldu ve dikkatleri üzerine çekti. Abbas Ovası muharebelerinde taktikleri düşmanı şaşkına çevirmişti. Küçük ama eğitimli bir grupla Bağız ordusunun ağır saflarını yarmayı ve çok sayıda işgalci kuvveti yenmeyi başardı. Yeni gelen bir komutandan böyle bir darbe beklemeyen düşman, karşısında farklı bir yüz ve güçlü bir komuta olduğunu hemen anladı. Gerilla harekatında art arda gelen başarılar, Seyyid-i Şüheda karargahı olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu ve ordunun ortak karargahındaki gerilla savaş biriminin komutanı olarak atanmasına yol açtı. Bu yeni görevinde yeni katılan birliklere yalnızca askeri eğitim vermekle kalmadı, aynı zamanda onlara inanç ve cesaret ruhunu da aşıladı. Gerçek bir askerin yalnızca silahla savaşamayacağını, inancıyla savaşı kazanacağına inanıyordu. Her zaman halkın yanında ve hafızasındaydı. Tahran, Naziabad'daki çocukluk mahallesine defalarca geri döndü. Çocukluk anılarını geride bıraktığı yer. Bir zamanlar gürültü yapıp sokaklarda dolaşan o mahallenin genç motosikletçileri şimdi onun çağrısıyla bir araya geliyorlardı. Özel askeri eğitim ve yeni bir ruhla bu gençleri örgütlü bir gruba dönüştürdü ve onlara Demir At adını verdi. Savaşın ön saflarına gönderilen ve özel görevler üstlenen cesur ve çevik bir motosikletçi grubu. Bu girişim, komutanlığın sadece büyük planlar tasarlamakla sınırlı olmadığını, sanatının sıradan gençleri kahraman savaşçılara dönüştürmek olduğunu gösterdi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Irak Baas rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın başlamasından yıllar önce Hasan komando ve dağcılıkta ileri eğitim almak üzere İran ordusunun seçkin subaylarından biri olarak İskoçya'ya gönderilmişti. Spor ve dayanıklılıktaki olağanüstü yeteneği orada herkesin dikkatini çekmişti. Dünyanın dört bir yanındaki orduların katıldığı uluslararası yarışmalara farklı ülkelerden takımlar katılıyordu. Dağcılıkta o ve ekibi İran bayrağını dalgalandırarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yarışmayı kaybedenler arasında Irak ordusundan Abdülhamid adında bir tümgeneral da vardı. O gün bu İranlı subaydan yenilginin acı tadını alan bir adam. Bu spor müsabakası birçokları için geçici bir anı olabilir. Ancak kader yıllar sonra gerçek savaş alanında bu iki kişinin tekrar karşı karşıya geleceğini belirlemişti. Biri Saddam Hüseyin'in güvendiği Irak ordusu komutanıydı, diğeri ise artık korkusuz ve ilham verici bir komutan haline gelmiş eğitimli bir İranlı subaydı. Artık sıradan bir spor müsabakası değil, gerçek bir savaşın belirleyici çatışması olan bir mücadele yaklaşıyordu. 80'lerin başlarında İran şehirleri Baas rejiminin amansız bombardımanı altındaydı. Irak bombardıman uçakları yerleşim bölgelerini yerle bir ediyor, şehirlerin topraklarında masum kanı akıyordu. O günlerde bu korkakça savaş karşısında sessiz kalamazdı. Kalemini eline aldı ve Saddam'a bir mektup yazdı. Yıkıcı bir üslupla. Saddam'ın İranlı komutanı bu mektupta Saddam'a şöyle yazıyordu. Eğer Saddam Hüseyin bir savaş ağasıysa, askeri teknikleri iyi biliyorsa ve bir savaş teorisyeni ise, o zaman benimle ve savaşçı arkadaşlarımla Abbas Ovası'nda kolayca buluşabilir ve Sovyetler Birliği tarafından bağışlanan bombardıman uçaklarıyla yerleşim bölgelerini ve savunmasız mahalleleri bombalayıp insanları öldürerek öldürmek yerine istediği gibi savaşabilir. Bu davet sadece bir savaş ilanı değil, aynı zamanda savaşta adalet ve onur çağrısıydı. Askeri gururu sarsılan Saddam Hüseyin kibirle karşılık verdi. Güvendiği generali Abdülhamid'e özel grubuyla Abbas Ovası'na gidip Bağıs'ın gücünü İranlılara göstermesini emretti. Aslında bu yanıt, İranlı komutanın Saddam'a yaptığı daveti gönülsüzce kabul etmekten başka bir şey değildi. Şimdi çöl aslanı ile Bağıs generali arasında gerçek bir savaş yaşanmalıydı. İran'ın güneybatısındaki uçsuz bucaksız Abbas Ovası artık tarihi bir savaş alanına dönüşmüştü. Kavurucu güneş sıcak kumların üzerinde parlıyor ve iki ordu karşı karşıya sıralanıyordu. Abdülhamid'in kuvvetleri gelişmiş silahlarla donatılmıştı. Ancak karşılarında asıl silahları iman ve şehadet ruhu olan adamlar duruyordu. Bu alanın tam ortasında İranlı komutan her zamanki sakinliğiyle yoldaşlarını savaşa hazırlıyordu. Çatışma başladı. Uzun, zorlu ve heyecan verici bir savaş. İranlı savaşçıların Allahu Ekber çığlıkları gökyüzünde yankılandı ve düşman saflarını yerle bir etti. İranlı komutanın gerilla ve cesurca taktikleri Bağıs ordusuna öyle bir darbe vurdu ki ilerlemeleri durduruldu. Abbas Ovası çöl aslanının gücünü sergilediği bir alana dönüştü. Çöl aslanı arkadaşlarının gururla, düşmanların ise korkuyla tekrarladığı bir lakaptı. Nihayet saatler süren çatışmaların ardından Irak ordusu yenildi. Yıllar önce İskoç dağlarında yenilgiyi tatmış olan Saddam'ın ünlü generali Abdülhamid gerçek savaş meydanında yenildi ve esir alındı. Bu savaş Bağıs Partisi'nin gururunu yerle bir etmekle kalmadı, aynı zamanda Abbas Ovası'nı İran direnişinin ve cesaretinin sembolü haline getirdi. O zamandan beri bu toprakların tarihi İranlı komutanın adını Çöl Aslanı lakabının yanına gururla yazdırdı. Hikayemizin kahramanı güçlü bir iradeye ve gökler kadar engin bir ruha sahip bir adamdı. Gençliğinin en başından beri spora ve kahramanlığa tutkuyla bağlı, bakımlı, eğitimli, okumuş ve çalışkan bir subaydı. Her şeyi yalnızca Allah'ı razı etmek için yaptı ve asla şöhret veya mevki peşinde koşmadı. Silah arkadaşlarından biri onun hakkında şöyle demişti. Albay tuhaf bir adamdı. Sessiz, suskun ve sürekli düşünür veya çalışırdı. Çok iyi düşünür ve çok iyi hareket ederdi. Kararlı, korkusuz ve aynı zamanda nazik bir mizaca sahipti. Çalışkan insanlar onu örnek alırdı. Asla boş durmazdı. Kendini asla askerlerinden ayrı görmezdi. Savaş alanında tıpkı bir piyade veya keskin nişancı gibi silaha sarılır ve birliklerin yanında yer alırdı. Öyle bir komutan ki bir masanın arkasında oturmak onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ayrımcılığın birliği parçaladığına, adaletin ise birliği yarattığına inanıyordu. Bu nedenle askerleri onu sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir kardeş ve destekçi olarak görüyordu. Bugünkü hikayemizin kahramanı nihayet Hicri Şemsi 8 Mehr 1364 tarihinde yani miladi 1985 yılında Kadir Harekatı'nda şehit düştü ve böylece bugünkü hikayemiz tarihi onu cesaret ve inançla tanıyan bir adamın ismine bağlanıyor. Hasan Apşenasan adında bir kahraman. Bir sonraki bölümlerde bize katılmak ve görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, iranradio.ir adresindeki İran Radyosu web sitesini veya sosyal medya sayfalarımızı ziyaret ediniz. Bir sonraki bölüme kadar Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir: dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler: kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni blu duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler, dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel bir sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda Dostluk, bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtları arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. Pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur: "Her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz." İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar: "En iyi dost kimdir?" Allah Resulü şöyle karşılık verir: "Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir." Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostluğumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir." Başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur: "Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer." Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur: "Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen o söylemeden önce yerine getir ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma." İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir: "Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. 1. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. 2. Senin iyiliğini, kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. 3. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. 4. Senden gücünü esirgemesin. Ve 5. Zorluklarda seni yalnız bırakmasın." Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, İlahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa, hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan Ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sa'd suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor: Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor: Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerini yaş dolu gördüm ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeyi verdiği onca öneme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimiz tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde de beyan edildiği üzere ebeveyn çocukların sosyalleşmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur. Gerçekte günümüz dünyasında okulda talim ve terbiyenin önemi o kadar fazladır ki birçok sosyolog bu kurumu başarılı bir toplum inşa etmenin en önemli etkeni olarak tanımlıyor.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme, kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanmak gibi önemli bileşenleri ve yeni çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir teamül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aileyle okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Genel olarak sosyalleşme, taklit, eğitim ve saik yaratmaktan oluşan üç temel yordan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerini ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Psikologlar çocukların ve gençlerin kırılganlığının sebebini maharetleri öğrenme sürecini tamamlamaya ve yaş şartına bağlıyor ve buna göre bu kesime sağlık eğitimi ve sosyal maharetleri öğretmeye öncelik verilmesi, böylece gelecekte de her türlü cismi ve ruhi zarardan da korunmalarını sağlamak gerektiğini belirtiyorlar. Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.